Kaliforniya saatiyle gece 11:15. İran'da ve dünyanın geri kalanında günün veya gecenin hangi saati olursa olsun ben hala Hüseyin'iyim ve bayramınız kutlu olsun. Burası Restart 7. bölüm ve Facebook, Telegram gibi yerlerden sorduğunuz 200'ün üzerinde soru var. Hepinizin bu kadar dert edinmesine sevindim. Dert edinmek çok önemli bir noktadır. Anlamak bir derttir. Hosseini'nin görüşüne göre bir şeyi anlamak isteyen kişinin anlama derdine sahip olması gerekir. Dikkat et sevgili dinleyici. 50 ya da 500 dükkanın olduğu bir caddede yürüdüğünü hayal et. Derdin alışveriş olduğunda ve bir şey almak istediğinde doğrudan süpermarkete gidersin, alışverişini yaparsın ve yolda 50 tane başka dükkan görürsün. Ama senin derdin o olmadığında onlara dikkat etmezsin. Aynı 50 dükkanlık yolda dişin ağrımaya başladığı anda aniden dişçinin ofisini bulursun. Bu yoldan 5000 kere geçtin ama dişçiyi hiç görmemiştin. Ama dişin ağrıdığında diş ağrısı derdi sana dişçiyi gösterir. Şimdi paraya ihtiyacın varsa banka derdi ortaya çıkar. Bu diğer 50 dükkan daha önce orada mıydı, değil miydi? Oradaydılar ama sen dikkat etmedin. 5 sokak ötedeki komşu hep oradaydı ama ancak kızıyla evlenmek istediğin zaman senin için önemli hale gelir. Restart bir derttir. Yani sadece anlama derdi olanlar restart'ı dinleyebilir. Anlamak bir derttir. Bir şeyi anlamak ve kavramak isteyen herkesin bu derde sahip olması gerekir. Dikkat et sevgili dinleyici. Yürüdüğün caddede dini görüyorsun. Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed'in dinlerini görüyorsun. Seksi görüyorsun ve diğer meseleleri görüyorsun. Yiyecek, para, servet, statü, politika görüyorsun. Her şeyi görüyorsun. Ya da belki termitleri, beyaz karıncaları düşünüyorsun. Ya da galaksiyi düşünüp kendini astronom sanıyorsun. Ya da CIA'de olduğunu sanıyorsun. Ya da ne bileyim kendini dünyanın herhangi bir yerine koyuyorsun. Senin derdin bu. Bu yüzden bir dişçinin asla kanser olma gibi bir derdi olmayabilir. Bu caddede adını hiç fark etmediğin Restart adında başka bir dükkan daha var. Binlerce kilometre uzunluğunda olan ama senin şimdiye kadar sadece bir park sandığın başka bir dükkan var. Buna restart derdi denir. Kavramanız gereken şeyleri anlamak. Buna dikkat edin. Restart için iki sorun var. Birincisi, belirli bir yola inanmış ve kabul etmiş insanlara bir şey anlatmak ve onları geri döndürmek çok zordur. Önce onları durdurmam lazım. Beyefendi, yolunuz harika ama 5 dakika bekle, gel bir çay içelim demem lazım. Restart o anda o çayı ikram etmektir. Bu bir yol. İkinci yol ise gerçekten bir düşünce tarzını anlamaya çalışan başka grupların olmasıdır. Bu ne demek? Örneğin bir ateist. Bir ateistle olan sorunumuz çok daha kolay çözülebilir. Çünkü dine inancı olmayan bu kişinin örneğin en azından düşünmeye inancı olabilir, anlamayabilir ama en azından düşünür. Galaksi hakkında düşünebilirsin ama onu anlamamak başka bir meseledir. Onun hakkında düşünüyor olman farklı bir konudur. Şimdi bir sürü soru soruldu. Hocam, bu insanı kamil nedir? Bize ne faydası var? Olay nedir? İnsanı kamili tanımanın sebebi ne? Restart programı boyunca bu sorular tek tek cevaplanacak. Size ne gösteriyorum? Bu çok önemli bir nokta. Hedefim kim? Hedefim sadece tek bir grup değil. Hedefim dünyadaki 7 milyar insan ki hepsi kesinlikle restart'tan geçecekler. Yani kesinlikle ölecekler. Dünyada ölmeyecek olan kimsenin restart'ın dinleyicisi olmasına gerek yok. Dünya gezegenine gelmeyen yani doğmamış olan belki de Restart'ın hedef kitlesi değildir. Restart mistik, irfani bir programdır. Küçük bir açıklama daha yapacağım çünkü Restart'ta çok fazla konu var. Peki Restart'ı kim dinlemeli? Yakında Restart'ta bir çocukla tanışıp çocuk yapmak istediğinde senin içinde neler olup bittiğini konuşacağız. Dünyadaki hiçbir doktor sana çocuğunun mesleğinin ne olacağını söyleyemez, Restart hariç. hiçbir doktor sana daha o çocukla evlenmemişken bir sonraki çocuğunun kız mı erkek mi olacağını söyleyemez. Restart hariç. Hiçbir doktor sana bu çocuğa 2 aylıktan itibaren neler olacağını söyleyemez. Restart hariç. Hiçbir doktor sana sahip olduğun 10 erkek arkadaşın arasından neden özellikle bununla evlendiğini söyleyemez. Restart hariç. Yani kızlarla oynaşmak istiyorsan restart'a gelmelisin. Restart'ta erkeklerle oynaşmak, boşanmak istiyorsan restart'ı dinlemelisin. Yakında konular açılacak çünkü bunun tıpla alakası yok. Hiçbir doktor sana mezardaki ilk gece ne olacağını, nerede öleceğini veya ne yaşanacağını söyleyemez. Restart hariç. Hiçbir doktor, hiçbir doktora sahibi, hiçbir astronom sana öldükten sonra ne olacağını söyleyemez. Restart hariç. Hiçbir din sana ölümden sonra ne olacağını söyleyemez. Onlar on binlerce yıldır mistiklerden, evet ölürsün ve münker ile nekir gelir cümlelerini duydular. Yani mistiklerin malzemesini çaldılar, geldiler ve anlamadan sadece kabuğu sundular. Bu yüzden Mevlana öfkelenir ve der ki, biz Kur'an'dan özü aldık, yani İncil'den de ve kabuğu eşeklere bıraktık, yani kabuğu Hosseini'ye bıraktık. Yani doğumundan önce ne olduğu restart ile ilgilidir ve ölümünden sonra ne olacağı restart ile ilgilidir. Beyefendi, bu senin derdin değil mi? Bu 100 yıllık varoluş içindeki küçücük bir mesele için kendine zihinsel olarak ne kadar işkence ediyorsun? Şimdi 150 milyon yıl sonra öldüğünü hayal et. Öbür dünyada kredi kartını geçirmeye swipe, çalışıyorsun ve çalışmıyor. Neden çalışmadığını soruyorlar. Ya ben anlamadım ya diyorsun. Ya kimse dinlemiyor. Gözünün ortasına yumruğu çakıyorlar. Biz anlamıyoruz. Bu nedir puan diyorsun. Diyorlar ki bu tam olarak restart programının yaptığı şeydir. Dolayısıyla Hosseini kendinden bir şey söylemediği, Rumi'nin, Sadi'nin ve Hafız'ın düşüncelerini aktardığı için ben sadece örneğin dinlerden, din dışı şeylerden bahsediyorum. Biz hiç sadece dinden bahsetmiyoruz. Din çok iyi bir şeydir. Dini olan herkese ne olursa olsun çok saygım var. Bu sorun değil. Ama Tanrı, İsa, cennet, cehennem, iyi insanlar veya başarıdan bahsedersen sorgulanırsın. Bunlar restart'a aittir. Yani Hosseini'nin programına değil 10 bin yıldır var olan bu restart'a, yani Rumi'ye ve diğerlerine aittir. Rumi'nin yorumlama hakkı vardır. Senin Kur'an'ı, Tevrat'ı veya İncil'i yorumlama hakkın yoktur. Sen insanlara şeriatı, dini kanunları açıklayabilirsin ve bu harika. Demek istediğim şu ki bunun dinle bir alakası yok. Ateistin bile bu restart'a ihtiyacı var. Çünkü içinde çok önemli noktalar var. Geçen hafta geldik ve Kur'an ayetlerine göre kanıtladık. Bakın, bunların hiçbiri benden değildi. Kanıtladık ki dünya gezegeninde peygamber olmamış insanlar var ve büyük peygamberler. Ben bir iki örnek verdiğimde ve bugün bir tane daha vereceğim. Bu hepinizin aklının uçacağı anlamına geliyor. Kur'an'ın kendi ayetlerine göre sevgili Müslümanlar, o programda kanıtladık ki Musa'nın yanında Rumi'nin Hızır dediği bir adam vardı. Musa bir şeyler öğrenmek için ona gider. Bu adam Musa'yı birkaç kez aşağılar ve yanında gelmesine izin vermez. Onunla dostluk kurmaz ve sen hiçbir şey anlamıyorsun der. Musa da itiraz etmez. Bu adamın büyük olduğunu ve Musa'yı ona gönderenin Tanrı olduğunu kabul eder. Lütfen dikkat edin. Diyorsunuz ki Allah dilerse zengin olurum, Allah dilerse iyi bir insan olurum. Her şeyden önce Tanrı'nın dilemekle uğraşacak hali yok. İkincisi hangi Tanrı? Üçüncüsü Tanrı neye benziyor? Dördüncüsü Tanrı kim? Tanrı sana hiç yardım etmez. Tanrı sana hiçbir konuda yardım etmez. Kanıtı şu ki Tanrı Musa'nın bir şeyler anlaması için Hızır'a gitmesini diledi ve Hızır ona dedi ki kendi Tanrı'nla danışsan bile yine de bir bok anlamayacaksın. Bunlar size anlattığım Kur'an ayetleriydi. Kim bu insanlar? Neden bütün peygamberler onlarla olmak zorunda? Neden bu büyük peygamberler, büyük bir peygamber bu kadar büyük bir adamın önünde küçük bir piyonken sen bana nasıl dört papazdan, dört molladan veya dört hahamdan bahsedebilirsin? Saygıdeğer bir haham, papaz veya molla kendini Musa seviyesinde görüyor mu? Kendini Musa seviyesinde görse bile yine de bir şeyler anlamak için Hızır'a gitmek zorunda. Kim bu Hızır? Biz onlara sufiler diyoruz. Onlara mistikler, arifler diyoruz. Onlara insanı kamil veya insanı kamile bağlı kişi diyoruz ve rütbeleri netleşecek. Bugün bu konuyu tamamen kapatmak için bir iki kanıt daha getirmek istiyorum. Anlayın ki efendim dinlerde, kitaplarda bahsedilen insanlar var. Bundan sonra kaynaklarım sadece bildiğiniz, itiraz edemeyeceğiniz büyük mistiklerden olacak. Sen bir hiçsin, ben Sadi'ye itiraz edecek bir hiçim. Sadi'nin tek bir saçma lafı yoktur. Benim var. Seni bilmem. Ama ben hayatımda kesinlikle saçma sapan şeyler söylemişimdir. Dünyanın bütün bilim insanları söylemiştir. En azından bazı gereksiz şeyler söylemişlerdir. Kendilerinin bile anlamadığı bir kitap yazmışlardır, bir makale yayınlamışlardır, bir konuşma yapmışlardır veya bir konferans düzenlemişlerdir. Sadi ile böyle dalga geçemeyiz. Kaynaklarım mistiklerden ya da anlayasınız diye dinlerin kendi kutsal kitaplarından. Neml suresi. Neml suresinde iki olay olur ki Tanrı bunları 1 milyar insanı uçurmak, onları maymun etmek ve parmağında oynatmak için kullanır. Eğer Kur'an ayetleri doğruysa sevgili Müslüman ve sen Kur'an'a inanıyorsan bu o dedi bu dedi meselesi değildir. Falancadan bir rivayet değildir. Maliki'nin, Şafii'nin kitaplarından ya da bilmem neyin prensiplerinden değildir. Bu senin kendi Kur'an'ından bir ayettir. Gidip kolayca anlayabilirsin. 3 ayetle herkesi havaya uçurur. Rumi'nin hedefi olan bir noktayı belirtir. Rumi bunu ifade etmiştir. Hafız da ifade etmiştir. Neml suresi 38'den 40'a kadar olan ayetler. Hikaye çok basit. Süleyman'ın Belkıs, Saba Melikesi adında bir hatunla meselesi var. Bu Saba Melikesi kendi topraklarında hüküm sürüyor ve Süleyman onu kendi dinine çekmek istiyor. Süleyman dinlerde anlatıldığı üzere Tanrı'nın bir peygamberidir ve onun hakkında şunu bilmeniz gerekir. Bu adamı sonra açıklayacağım. Musa'yı açıkladığımda onun büyük bir peygamber olup olmadığını anlayacağız. Şimdi Süleyman hakkında konuşuyorum. Dikkat edin. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a göre Süleyman kimdir? Süleyman için cinler eşek gibidir. Dinlere göre bütün cinler her sabah onun emrini bekleyerek esas duruşta bekler. İfritler hazır olda bekliyor. Dikkat edin. Süleyman'ın uçan halıya bindiğini söylerler. Rüzgar bu adamın emrindedir. Rüzgara gel der git der. Rüzgar sevgili dinleyici rüzgar. Dinlere göre bu adam ne isterse yapar. Ve sahip olduğu eşlerin sayısı ve ayaklarına serilen dünya bilmiyorum bile. Gerçekten hangi molla, haham veya papaz bunlardan birini yapabilir bilmiyorum. Yapsalar ayaklarını öperdim. Ayak parmaklarını ağzıma, ayağımı kulağıma sokar kendimi döverdim. Kendimi ve ailemi parçalara ayırırdım. Sevgili dinleyici, eğer bir haham, bir molla, bir papaz bunlardan sadece birini yapsın, o zaman bir daha tek kelime edersem gelin ağzıma sıçın. Yazıklar olsun bana. Neyse, ebeveynlerime hakaret edemem. Çünkü ne de olsa onlar benim tanrılarım. Süleyman, o şapşal. Hazreti Süleyman'a çok dikkat edin. Her şeyi yapar, kuşlarla konuşur, eşeklerle konuşur, çöle ne yapacağını söyler, çekirgelerin üremesi onun elindedir. Kur'an, Tevrat ve İncil ayetlerine göre Bay Süleyman orada duruyor, ordusu bekliyor ve Yemen'den Saba Melikesi adında güzel bir hatunun gelmesi bekleniyor ki Bay Süleyman ona dinini anlatsın. Kur'an ayetleri diyor ki Arapçam harika değil ama kötü de değil. Onlar teslim olmadan önce gibi bir şey. Şimdi Müslim'in kelimesi 38. ayette açıkça görülüyor. Bakabilirsiniz. Yani bu Müslümin sizin olduğunuz Müslümanlardan farklı. Bu Müslümin teslim olanlar demektir. Saba melikesi Müslümandır demek değildir. Teslim olmak demektir. Diyor ki ey ileri gelenler, onlar bana teslimiyetle gelmeden önce hanginiz bana onun tahtını getirebilir? Süleyman ordusuna diyor ki hanginiz o kadının tahtını Yemen'den buraya o gelmeden önce getirebilir ki buraya geldiğinde gücüm karşısında aklı başından gitsin. Yani bu adam hayvanlarla konuşuyor, rüzgar onun, su onun, toprak onun, dünyada onun altında olmayan başkan yok. Monarşi demek Süleyman demektir. Dinlere göre evrenin tarihindeki en büyük kraldır. Bu tahtı kim getirebilir? Bir, bu gösteriyor ki kendisi getiremiyor. Neden? Çünkü burada tahtın moleküller arası kuvvetlerle etkileşime girmesi gerekiyor. Burada bazı şeyler yapması lazım. Moleküler güçlerle, yer çekimi ivmesiyle uğraşması lazım. Bilimsel olması lazım. Soruyor. Kim getirebilir sonraki ayet? Diyor ki Kur'an diyor. Yani Tanrı Muhammed'e söylüyor. Ey Müslüman cinlerden bir ifrit dedi ki ben Bay Süleyman sen yerinden kalkmadan sana o tahtı getiririm. Ve ben bu konuda güçlü ve güvenilirim. Yani güçlüyüm ve emin. Yani güvenilirim. Emin ismi. Diyor ki cinler orada aptal gibi dikiliyor. Hiçbiri bir bok yapamıyor. Ordu hiçbir şey yapamıyor. Ama cinlerden biri Süleyman'a dönüp diyor ki Bay Süleyman ben bu tahtı getireceğim ve unutma ben güvenilirim. Yani beni güvenilir kılan bir şey biliyorum ve sen koltuğundan kalkmadan yapacağım. Güce bak. Süleyman bunu yapacak birini arıyor. Yani cin 4 gün sürer dese kabul edecekti. Çünkü yolculukları 9 gün sürüyordu. Diyor ki sen yerinden kalkmadan önce... Yani sen o mübarek kıçını o sandalyeden kaldırana kadar ben tahtı getirmiş olacağım ve ben buna muktedirim. Şimdi bu şapşalın kibrine ve cüretine bak. Süleyman'ın önünde ben muktedirim diyor yani sen değilsin. Ben muktedirim ve güvenilirim dediğinde bu tahtı getirmeye senin gücün yetmez ama ben muktedirim ve güvenilirim ben getirebilirim demek istiyor. Üçüncü ayet bütün dünyanın ağzına sıçıyor. Kur'an diyor ki, kitaptan bir ilmi olan, kalabalığın içinde bir hiç olan o kişi dedi ki, Bay Süleyman, ben onu sana sen gözünü açıp kapamadan, gözünü kırpmadan getiririm. Ve Süleyman tahtı sağlam bir şekilde önünde dururken görünce dedi ki, bakın o adam cinleri, bütün sistemi, orduyu, ağaçları ve dünyayı klozete atıp sifonu çekti. Ayet Süleyman'ın tamam deme şansı olduğunu göstermiyor. Dikkat edin, Süleyman daha konuşmadı bile. Bu adam diyor ki, Bay Süleyman sen gözünü kırpmadan ve belli ki arada gözünü kırpmış olmalı. Çünkü ayet getirdiğini söylüyor. Yani Süleyman'a sen gözünü kırpmadan taht burada olacak derken bir saniye sonra taht oradaydı. Neden? Çünkü hemen ardından diyor ki sen gözünü kırpmadan ben onu sana getireceğim. Ve Süleyman onu önünde dururken görünce dedi ki buraya kadar başka hiçbir şeyi umursamıyorum çünkü ayet bu. Sevgili dostlar, ateistler ve düşünürler ve diğer 50 grup şimdi diyecekler ki efendim bu sadece bir hikaye. Evet, önemli olan o değil. Biz başka bir şey söylemek istiyoruz. Taht geldi, onu gördü ve dedi ki, bu Rabbimin lütfundandır, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için ve kim şükrederse kendi nefsi için şükreder, kim nankörlük ederse Rabbim zengin ve cömerttir. Bu, Süleyman'ın bu eylem karşısında aklının uçtuğunu gösterir. Göz açıp kapayıncaya kadar belli bir ilme sahip bir adam, Arapça kelime indehu. Yani o ilim onunla beraberdi, ondaydı. Bu adamın kitaptan bir ilmi var. Tanımı okuryazarlıktan veya astronomiden farklı olan bir ilme sahip. Diyor ki, bende ilim var. Diyor ki, sen daha bunu düşünmek için hareket etmeden hacı o geldi bile. Süleyman yerle bir oluyor ve diyor ki, Tanrı yani kendi tanrısı, bana buna şükretmem gerektiğini göstermek istedi. bu şaşkınlığa o kadar kapılıyor ki Tanrı benim kafir mi yoksa inanan mı olduğumu görmek için beni test etmek istiyor diye düşünüyor. Şimdi size sorum şu. Hangi din adamı Süleyman olabilir? Bir numara, iki numara Süleyman olsan bile yine de tahtı getiremezsin. Üç numara Süleyman'ın ordusunun ortasında bir adam diyor ki bunu ben yapabilirim. Süleyman'ın bütün hanedanıyla yapamadığı bir işi. Kim bu adam? Hafız diyor ki kaynağı göstermek istiyorum ki anlayın. Bakın size Kur'an ayetlerinden anlattım. Şimdi büyük adam. Mistik hafıza gidiyorum. Dün gece Hazreti Asaf'tan bir müjdeci geldi ki Süleyman Hazretlerinden bir sevinç nişanesi gelmiştir. Diyor ki dün gece o muhterem Asaf'tan tam da bu adamın Asaf bin Berhiya'nın ismini söylüyor. Müjdeli bir haber geldi. Buna Süleyman Hazretlerini de ekliyor iki sebepten. Bir, Süleyman ve Asaf'ın birlikte olduğunu anlamanız için. Bu mesele onları ilgilendiriyor. Adamın adını söylemiş. Adı Kur'an'da yok. Hafız nereden bildi? Çok ilginç. Hafız bu isimleri kendisi getiriyor. Diyor ki, dün gece Hazreti Asaf'tan, sanki bir gece önce bir kafede, Starbucks'ta yakınlarmış gibi. Kur'an onun adını Muhammed'e vermiyor. Tevrat'ta Asaf isminden ufak bir bahsediliyor. Hafız nereden biliyor? Bu başlı başına bir soru. Diyor ki, dün gece Hazreti Asaf'tan bir müjdeci geldi ki Süleyman Hazretlerinden bir sevinç nişanesi gelmiştir. Yani Süleyman bu sohbet için bir işaret verdi. Böyle bir işaret verecek seviyede değildi. Sanki hafız şöyle diyor, Sadi'den duydum ki dün gece Asaf geldi ve hacı ile oturduklarını söyledi. Hafız soruyor, hacı kim? Diyor ki Süleyman oturuyorduk ve bu konu açıldı. Sonra hafız diyor ki vücudumuzun balçığını gözyaşımızla yoğur. Diyor ki varlığımın bu pis balçığını al ve gözyaşlarımla bu yakıcı kederle yoğur. Tahranın şebeke suyunu kullanıp yarın su faturası almak istemiyorum. Hafız diyor ki tesisat döşemeni istemiyorum. Dışarıdan içime su dökmeni istemiyorum hacı. Diyor ki bu balçığı benim ve bizim varlığımızın balçığını gözün suyuyla yoğur. Yani kendi gözyaşlarımla. Gönlün harap meyhanesini yeniden yapma zamanı geldi. Sevgilinin zülfünden anlattıkları bu bitmez tükenmez masal burada temel olarak 7 milyar insana parmak gösteriyor, nah çekiyor. Sadece şimdiki 7 milyar değil, 20 yıl önceki 4,5 milyar, 200 yıl önceki 3 milyar. Herkese, sevgilinin zülfünden anlattıkları bu bitmez tükenmez masal, bu hususta gelen binlerce nükteden sadece biridir. Şuna işaret ediyor. Bay Hosseini insanlara anlattığım bu cümle, bu Asaf bin Berhiya ve Bay Süleyman hikayesi, tüm bu meselenin içindeki binlerce noktadan sadece biridir. Bu Sufizm silsilesinden sadece küçücük bir şeydir. Dinlerin ve insanların bu adam hakkında yaptığı bu sonsuz açıklama, bu sadece ufacık bir ipucu. Hosseini çok daha fazlası var. Hosseini diyor hafız, bu zavallı herifler uçmayı bilmedikleri için araba icat etmek zorundalar. Çünkü uçma bilinci içlerinde var ama uçmayı bilmiyorlar. Bu yüzden araba icat etmeye mecbur kalıyorlar. Yani bunu kendi aptallıklarından icat ediyorlar. Hiç araba icat eden bir kartal gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü kartal uçar ve gitmesi gereken yere gider. İnsan neden arabaları ve uçakları icat etti? Çünkü insan uçamaz. Bu yüzden annesini başka bir ülkede görmek için uçağa binmek zorundadır. Bu onun mistisizmde olmadığını gösterir. Yani eğer mistisizm anlaşılırsa onu anlayan ve sufizme giren veya gidip o sufinin elini öpen kişi öyle bir seviyeye ulaşır ki Kur'an'ınızın işaret ettiği gibi ismi azamı bilir ve unutmayın. İsmi azam en yüce isim konusu birçok şeyi yerinden oynatacak 6 bölümlük bir seridir. Ayıbımı ört, sana yalvarıyorum bu şarap lekeli hırkayı. Çünkü o pak iffetli olan ziyarete geldi. sen lekelisin ey hafız, o yüzden şah'tan lütuf iste. Diyor ki, hafız sen kendin yozlaşmış, pis, lekeli birisin. Sen lekelisin. Hafız bunu kendine söylüyor. O yüzden benim ne olduğumu siz hayal edin. Hepiniz üstadsınız sevgili dinleyiciler ama ben kendimden ve akrabalarımdan bahsediyorum. Hafız diyor ki ben lekeliyim. Şimdi Şapşal Hüseyin'in nerede durduğunu hayal edin. Sen lekelisin ey hafız. O yüzden şah'tan lütuf iste. Çünkü o beka unsuru arınma için geldi. Onun dergahı bir okyanustur. Anı yakala ve farkına var. Ey zarara uğramış kişi. Ticaret vakti geldi. Konuyu anlama vaktin geldi. Kavrayabilesin diye işte bir beyit daha. Bakın. Bu adam o kadar önemliydi ki hafız ondan 550 kereden fazla bahsetti. Mollalar neden bahsetti? Tuvalete sol ayağınla mı yoksa sağ ayağınla mı girersen Allah aşkına bir şey anlayacak mısın? Devam et. Bu geceden yarın sabah sınavın olana kadar o bok çukuruna sol ayağınla sonra sağ ayağınla basıp dur. Bir bok anlamayacaksın. Hafız. Rumi, Sadi ve diğerlerinin odağı neden bu tek konu üzerinde? Bu Kur'an'ın içinden size ne anlatmaya çalışıyorlar? Neden Kur'an'ın 50 cüzünü alıp sürekli onları öne çıkarıyorlar, büyütüyorlar? Çözümü anlayın diye. Süleyman, selam üzerine olsun, Belkıs'ın Saba Melikesi tahtını Saba'dan çağırtırken. Mevlana Celaleddin 4. cilt. Bir ifrit dedi ki, sanatımla sen bu meclisten ayrılmadan onun tahtını önüne getirmeye hazırım. Diyor ki, sen buradan kalkmadan önce, meclis şodan oturup kalkmak, oturur halde olmak demektir. Meclis oturma yeri, mekan ismidir. Diyor ki, bir ifrit tahtı getirmek istedi ve Süleyman'a dedi ki, sen ayağa kalkıp oturana kadar ben onu getiririm. Sonra Asaf dedi ki, ismi azam ile ben onu tek bir nefeste önüne getirmeye hazırım. Diyor ki Asaf adında bir adam vardı. Bakın Rumi ismini yine zikrediyor. Bu çok önemli. Şu 60 figüre bakın. Cüneydi Bağdadi'den Sair İsfahani'ye, oradan Hacı-i Kermani'ye, Hafıza Sadi'ye, Rumi'ye, Feyz Kaşani'ye, Hoca Nasreddin Tusi'ye kadar mistiklere baktığınızda hepsi Asaf dedi. Kur'an Asaf demedi. Bu isim nereden geldi, nasıl bildiler? Neden hepsi aynı ismi kullanıyor? Şu an Rumi'den okuyorum. Önceki Hafız'dandı. Diyor ki oradaki bir Asaf dedi ki, ismi azam ile ben onu sana tek bir nefeste getirmeye hazırım. Bir anda getiririm. Sadece bilelim diye bahsettim. 4. cilt Çözümler Kitabı 37. bölüm. Kim bu insanlar? Neyi anlıyorlar? Dinlerini bile umursamayan bu insanların olduğu perdenin arkasında ne var? O adam Bay Süleyman'ın ordusunda bir asker. Ve Bay Süleyman şeriatın, düşüncelerin ve rüzgarın tanrısı. Ve hiçbir din adamı, papaz, haham, hiçbir Budist, Hindu, hiç kimse, hiçbir ateist. Bana şimdi Süleyman'ın yaptıklarını yapabilen bir ateist gösterin. Yapamaz. Peki bu diğer adam bunu nasıl yapabiliyor? Bunlar belirli bir noktayı anlayın diye anlatılan alegorik hikayeler mi? Bu tamamen açık. Musa zamanında Belam bin Baura da aynıydı. Araştırın. Musa'ya muhalif olarak duaları kabul olan biriydi. Sonu önemli olmayan bir adam. Yahudilerin ne dediği, Hristiyanların ne dediği veya Müslümanların ne dediği hikayenin sonu değişir. Büyük İsa Mesih'in hikayesi Müslümanlar ve Hristiyanlar için aynıdır. Yahudiler için öyle değil ama Hristiyanlar ve Müslümanlar için. Ama sonu farklıdır. Biz de sonunu umursamıyoruz. Asıl hikayede Musa zamanındaki Belam bin Baura'nın duaları kabul olurdu. Hükümet Belam'a gelir ve Musa'ya lanet et der. Belam bunu yapmaktan korkar. Hayatını tehdit ederler, seni öldürürüz derler. Ve herkes bilirdi ki Belam'ın duaları kabul olurdu. Yani kör bir adam gelir, iyileşir ve giderdi. Bu Belam'ın her sabahki işiydi. Bu kısım önemli. Belam Musa'ya lanet eder ve Musa Belam'ın lanetine uğrar. Yani Tanrı müdahale edemez. Bir adam öyle bir noktaya ulaşır ki Tanrı bile müdahale etmemeye çalışır. Belam bunu yapar ama yüksek makamından düşer. Musa zamanında Firavun'un sihir ve büyü ile neler yaptığına bakın. Belam Musa zamanındandı. Ne yaptığına bakın. Duaları kabul oluyordu. Ve Bay Musa sabah akşam ejderha üretmekle meşguldü. Su yarattı, denizi yardı, her şeyi yaptı. Bütün bu insanlar kim? Hepsi kimin serçe parmağı oluyor? Musa'nın. Ve Musa kimin öğrencisi, müridi? Hızır'ın. Musa Hızır'a gider ve yine de hiçbir şey anlamaz. Bakın, sufilerin kim olduğunu bilmeniz için ne kadar çok örnek verdim. Yani Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de sufiler kimdir? En azından bu insanların değerini, gücünü, kabiliyetini ve bakış açısını bilesiniz. Bilin ki efendim Süleyman tahtı getiremez. Demek ki Musa'nın yanında, Musa'nın birlikte bile oturamadığı biri vardı. Demek ki bunlar güçlü insanlardı, bir şeyleri vardı. Kim bunlar? Size insanı kamil denen bir varlığı işaret ediyorlar. Bay Rumi'nin sabahtan akşama kadar ağlayıp Şems için koca bir divan, şiir koleksiyonu üretmesinin sebebi budur. Ve Şems insanı kamil bile değildir. Bunu unutmayın. Rumi bir insanı kamilin hizmetinde olan biri için koca bir divan üretir. Hosseini size şunu söylemek için burada, efendim, bunca bin yıldan sonra okuduğunuz bu kitaplarla neden bütün bu büyük adamlar ağlıyor, neden gözyaşı döküyorlar, kimi arıyorlar, neyin peşindeler, neden hepsi gerçek dinin Cebrail'in gelmesini sağlayan o tavrı Muhammed'e sergileten din olduğu fikrini yaymaya çalışıyor? Gerçek din budur. Neden sürekli bu düğmeye basıyorlar? Sebebi çok mantıklı. Sebep insan ruhudur. Burada Rumi diyor ki, sus, sus ki nefes sahiplerinden dile veya ifadeye gelmemiş olanı duyasın. Sus ki ruh senin için nefes alsın. Bildiğini, alışılmışı bırak ve Nuh'un gemisine bin. Kısacası insan iki parçaya ayrılır. İnsanın dışı ve insanın içi. Dışarısı anneni, babanı, teyzeni, amcanı, Mercedes ve BMW'ni, arabanı, kargayı, eşeği, dinozorları ve ne bileyim gelmiş geçmiş her şeyi, galaksileri, M31'i, Samanyolu'nu, Andromeda'yı ve Big Bang'den sonraki diğer her şeyi içerir. Öldüğünde galaksi seninle birlikte ölür. Sadece buna dikkat etmedin. Bak, sen öldüğünde galaksiler, bu galaksilerin resimleri seninle birlikte ölür. Neden biliyor musun? Çünkü artık bu galaksiyle bir bağın kalmaz. Sen ölürsün. O resimler ve o para, onlar ölür. Artık bu varoluşla bir bağlantın yoktur. Sufizm sana mezara seninle giren şeyin gerçek dinin olduğunu, mezara seninle girmeyen şeyin ise önemsiz olduğunu öğretiyor. O geçicidir. Bir parlamadır. Bak ne kadar basitçe koyuyorum ortaya. Şu an oturup bir kağıda yazabilirsin. Mezara seninle ne giriyor? Annen mi, araban mı, oğlun mu, paran mı? Hayır. İsa mezara seninle giriyor mu? O zaman İsa senin dinin değildir. Muhammed mezara giriyor mu? O halde sırt üstü, yüzün kıbleye dönük bir tarafa eğik yatarken rükû edebilir misin? Secde edebilir misin? Vücudunu çekirgeler yiyecek, eşekler gelip yiyecek, herhangi biri gelip bu vücudunu yiyebilir, hücreleri toprağa dönecek. Hücrelerimden biri Firavun'a ait olmuş olabilir, diğeri İtalya'daki bir adama, bir parçamız Picasso olabilir. Peki mistisizm neyi açıklıyor? Mistisizm sana Big Bang'den önce ne olduğunu açıklamak istiyor. Sufizm Big Bang'den önce ne olduğunu açıklıyor. Doğum anını açıklıyor, ruhunu açıklıyor. Ölümünden sonra ne olacağını açıklıyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bu 4-5 şey hakkında konuşan herkes sorgu altındadır. Ve sadece bir sufi, bir mistik bu şeyler hakkında konuşabilir. Yani dönüşle, gidişle veya ölümle ilgili, ölümünden önce ve doğumundan sonra bütün doktorlar, dişçiler, mühendisler, astronomlar, araba üreticileri hepsi senin için değerlidir. Benim için de öyle. Onları ben de seviyorum. Nasıl uyuyacağını, kimi öpeceğini çözmene yardım ediyorlar. Gece nerede yatacağını, neyi öpeceğini. hiçbir şey anlamıyorsun. Neden? Çünkü gerçek anlayış sen uykuya daldıktan sonra rüya görürken gelir. 8 saat boyunca uyuduğunu anlarsın. Uyandığında yine bu varlıkların insafına kalırsın. Dişçiye gitmek zorundasın, şu bakanı görmeye gitmek zorundasın. Paranı kazanmak için gidip o adamın kıçını öpmek zorundasın. Yani bütün bu bilim insanları ve büyük figürler Big Bang'den sonra evrende zaman yaratıldığında var oldular. Gördüğünüz galaksiler, anladığınız termitler, bütün bunlar doğumunuzla ölümünüz arasındaki aralıktadır ve onlara saygı duyuyorum. Şimdi dini ne olursa olsun onun da elini öperim. Ama ölümünden önce, ölümünden sonra ve doğumundan önce o büyük Big Bang, annendeki mitoz ve mayoz anı ve neden bu delikten, bu mezardan, bu rahimden doğuyorsun ve ölümden sonra hangi rahimde tasarlanacaksın, dölleneceksin ve ölümden sonraki gerçek annem ve baban kim olacak? Ölümden sonraki babamız ve annemiz insanı kamil mi? Yani şu an dikkat etmediğin insanı kamil, ölümden sonra senin gerçek baban mı? O senin manevi baban mı? Bilmiyoruz. Hafız ve Rumi bunların hepsini cevaplıyor ve ben onların cevaplarını gelecek programlarda sunacağım. Bunu sadece biraz açıklamak istedim ki gelecek hafta yavaş yavaş şuna doğru hareket etmeye başlayalım. Muhtemelen gelecek hafta değil ama bir sonraki hafta doğumla ilgili hanımlar bir çocuğu nasıl üretebileceklerini, ne tür bir çocuk üretmeleri gerektiğini dinlemeli. Bir aptal mı yoksa iyi bir adam veya kadın mı üretmek istiyorlar? Üretim nasıl gerçekleşir ve buna mistik bakış açısı nedir? Şimdi eğer vaktimiz olursa her neyse belki de ayrıca televizyon kanalı için iyi bir haber. Görünüşe göre bin yoldaşımız ve destekçimiz olacak. Ben bin simurg istiyorum. Gelin atların simurgu olalım. Birbirimize yoldaş olalım. Bin kişi gelip desin ki efendim biz seninleyiz Hüseyin'i maddi ve fikri olarak. Hayatınız size ait. Bizim onunla bir işimiz yok ama biz buradayız. Haftaya kadar gelin atların simurgu olalım, birbirimize yoldaş olalım.